6. ayrım, sayfa 69. Hipnozcu, Lars Kepler. 7. bölüm, 8 Aralık Salı, sabah. Benjamin'i okula bıraktıktan sonra hemen hastaneye gelen Eric koridorda yürürken Aida'nın dövmesi hakkında yaptığı yorumun ne kadar aptalca olduğunu düşünüyordu. Kendini beğenmiş, ukala biri gibi davranmıştı. Üniformalı iki polis kapıyı açarak yoğun bakıma geçmesine izin verdi. Yuna Linna, Joseph Ek'in yattığı odanın önünde bekliyordu. Eric'i görünce çocukların yaptığı gibi bir elinin parmaklarını açıp kapayarak selam verdi. Eric kapıdaki küçük pencereden içeri Joseph'e baktı. Başının üzerinde bir kan torbası sallanıyordu. Durumu biraz daha dengeliydi ama karaciğerinde her an yeni bir kanama olabilirdi. Sırt üstü yatmış, dudakları sıkıca kenetlenmişti. Karnı hızla yükselip alçalıyor, arada bir parmakları seyiriyordu. Bir hemşire morfin infüzyonu hazırlıyordu. Katilin işine futbol sahasından başladığını söylediğimde haklıydım dedi Yuna. Önce Anders Ek'i öldürdü. Sonra eve gidip küçük kızı Lisa'yı öldürdü. Oğlanı öldürdüğünü sandı. Ardından da Katya'yı yani anneyi öldürdü.
Adli tıp onayladı mı bunu?
Evet dedi Yuna. Eğer katilin amacı bütün aileyi yok etmekteyse ki öyle görünüyor, geriye bir tek büyük kız Evelyn kaldı.
Tabii oğlanın hala sağ olduğunu öğrenmezse dedi Eric.
Kesinlikle ama biz onu koruyabiliriz.
Evet.
Katili Evelyn'e ulaşmadan önce bulmalıyız. Bu yüzden oğlanın neler bildiğini öğrenmem gerekiyor.
Benim de her şeyden önce hastanın iyiliğini düşünmem.
Belki de onun için en iyisi ablasını kaybetmemektir.
Ben de öyle düşündüm. Elbette bir daha bakacağım çocuğa dediğerek ama henüz çok erken olduğundan eminim.
Sanırım bilinci en kısa zamanda birkaç saat içinde açılır. Ancak o zaman diyalog kurabiliriz.
O noktadan sonra da uzun bir terapi sürecine ihtiyaç duyacağını mutlaka tahmin ediyorsunuzdur. Sorgulamak çocuğun durumunu zora sokabilir.
Daniella bir ışınla geldi. Üzerinde kırmızı ince bir pardösü vardı. Hastanın dosyasını Eric'a uzattı.
Bizim ne düşündüğümüzün bir önemi yok Eric dedi. Savcı çoktan özel koşulların geçerli olduğuna karar verdi.
Eric sorgulayan gözlerini Yuna'ya dikti. Yani bizim rızamıza ihtiyacın yok öyle mi diye sordu.
Hayır dedi Yuna.
Öyleyse ne bekliyorsun?
Sanırım Joseph fazlasıyla acı çekti dedi Yuna. Ona zarar verebilecek bir şey yapmak istemiyorum. Ancak ablasını katilden önce bulmam gerekiyor. Bu çocuk büyük ihtimalle katilin yüzünü gördü. Eğer bildiklerini öğrenmeme yardımcı olmazsanız bunu kendim yapmak zorunda kalacağım. Ama tabii ki en doğru yöntemi tercih ederim.
Neymiş bu yöntem?
Hipnoz dedi Yuna.
Eric bir süre ona baktıktan sonra hipnotize etmeye yetkim bile yok dedi sözcüklerin üzerine basarak.
Ben Annika Lorenzon'la konuştum dedi Daniella.
Ne dedi peki diye sordu Eric.
Durumu kritik. Üstelik çocuk yaştaki bir hastanın hipnotize edilmesine karar vermek pek de istenilir bir şey değil tabii. Hastadan ben sorumlu olduğum için Annika kararı bana bıraktı.
Ben bu işin dışında kalmak istiyorum dedi Eric.
Aman için dedi Yuna.
Bu konuda konuşmak istemiyorum ama bir daha hipnoza başvurmayacağımı 10 yıl önce söz verdim. Kendi payıma bunun hala doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
Peki bu olay için de doğru mu?
Doğrusunu isterseniz bilmiyorum.
Bir istisna olamaz mı dedi Daniella.
Pekala diye iç çekti Eric.
Hastanın hipnoza karşılık vereceğine kanaat getirdiğinde bir deneme yapmanı istiyorum dedi Daniella.
Keşke sen de yanımda olsan dedi Eric.
Hipnoz konusundaki kararı ben verdim dedi Daniella. Tabii şu andan itibaren hastanın sorumluluğunu senin alman şartıyla.
Yani artık yalnızım öyle mi?
Daniella yorgun bir ifadeyle bakarak bütün gece çalıştım dedi. Kızımı okula götürmeye söz verdim ama sözümü tutamadım. Artık bunun kavgasını akşam vereceğiz. Şimdi eve gidip uyumaya gerçekten ihtiyacım var.
Daniella kırmızı pardesüsünün etekleri savrularak uzaklaşırken Yuna'nın bakışları içeride yatan çocuğa yöneldi. Eric lavaboya gitti, kapıyı kapattı, yüzünü yıkayıp kuruladı, telefonunu çıkarıp Simone'yi aradı, cevap alamadı. Evi aradı, telesekreter devreye girene kadar çaldırdı, mesaj bırakma sinyalini duyduğunda ne diyeceğini bilemedi. ''Siksan ben, beni dinlemelisin, ne düşündüğünü biliyorum ama hiçbir şey olmadı. Belki umurunda değil ama sana bir şekilde kanıtlayacağım.''
Birden sustu, ne yapıyordu ki? Sözlerinin artık bir şey ifade etmediğini biliyordu.
10 yıl önce karısına yalan söylemiş, o günden sonra da aşkını kanıtlamayı başaramamıştı. Telefonu kapattı, tuvaletten çıkıp hala çocuğun yattığı odanın önünde duran komiserin yanına gitti.
''Şu hipnoz nasıl bir şey Tanrı aşkına?'' diye sordu Yuna.
''Öneri ve meditasyonla birlikte ortaya çıkan farklı bir bilinç durumu.'' dedi Eric.
''Ee?'' dedi Yuna daha fazla açıklama bekleyerek.
''Nörofizyoloji açısından bakarsak,'' diye devam etti Eric, ''beyin hipnoz altındayken özel bir biçimde çalışır. Nadiren kullandığımız tarafları birdenbire faaliyete geçer. Hipnoz altındaki kişi tümüyle gevşer. Uyuyormuş gibi görünür ama EEG'sini çekecek olursak beyin faaliyetleri uyanık ve dikkatli olduğunu gösterir.''
''Anlıyorum,'' dedi Yuna tereddütle.
''Hipnoz denildiğinde genelde kastedilen şey heterohipnozdur. Yani bir kişinin belirli bir amaçla hipnotize edilmesi.''
''Yani?''
''Mesela negatif halüsinasyonlar çağrıştırmak gibi.''
''O ne ki?''
''En yaygını bilincin acıyı hissetmesini engellemektir.''
''Ama acı hala orada değil mi?''
''Bu acıyı nasıl tanımladığına bağlı.'' dedi Eric. ''Tabii ki hasta acıya fizyolojik tepki verir ama acıyı hissetmez. Hatta klinik hipnoz altında ameliyat yapmak bile mümkündür.''
Yuna not defterine bir şeyler yazdı.
''Çocuk ara sıra gözlerini açıyor,'' dedi camdan içeri bakarak.
''Fark ettim.''
''Peki neler olur?''
''Hastaya mı?''
''Evet, sen onu hipnotize ederken.''
Terapi bağlamında söyleyecek olursak, dinamik hipnoz sırasında hasta, gözlemleyen benlik ile bir ya da birçok tecrübeyi birden yaşayarak davranan benlik arasında neredeyse ikiye bölünür.
''Bir tiyatro sahnesinde seyreder gibi kendini seyreder, öyle mi?''
''Evet.''
''Ona ne söyleyeceksiniz?''
''Çok kötü şeyler yaşadı. Öncelikle kendisini güvende hissetmesini sağlamalıyım. Ne yapacağımı açıklamakla başlayacağım, sonra onu rahatlatacağım. Çok sakin bir sesle konuşarak göz kapaklarının ağırlaştığını, gözlerini kapamak istediğini söyleyeceğim. Burnundan derin nefes alıp verirken ben bedeninde tepeden tırnağa bir tur atacağım.''
Yuna'nın not almasını bekledikten sonra devam etti Eric.
''Bundan sonra endüksiyon dediğimiz şey başlar. Söylediklerimin içine bir tür gizli komut yerleştireceğim ve hastanın bazı mekanları ve basit olayları hayal etmesini sağlayacağım. Düşüncelerinde uzak bir yolculuğa çıkmasını telkin edeceğim. Artık durumu kontrol etme ihtiyacı duymayacağı kadar uzaklara gideceğiz. Biraz kitap okumaya benzer bu. Öyle heyecanlı hale gelir ki oturup kitabı okumakta olduğunuzu unutursunuz.''
''Anlıyorum.''
''Hastanın kolunu kaldırıp bırakırsanız eli öylece havada kalır. Katalepsi bu endüksiyonun sonudur.'' dedi Eric. ''Endüksiyondan sonra geriye doğru sayarak hipnozu daha da derinleştiririm. Ben genelde sayarım ama kimileri başka yollar dener. Böylece hastanın zihnindeki engeller çözülür. Pratikte olan şudur: korku ya da hafızayı kapatan endişe verici düşünceler devreden çıkarılır.''
''Onu hipnotize edebilecek misiniz?''
''Eğer direnmezse.''
''O zaman ne olur?'' dedi Yuna. ''Direnirse ne olur?''
Eric sustu. Bir süre kapıdaki camdan içeri bakarak çocuğun yüzünü tahlil etmeye çalıştıktan sonra,
''Nasıl bir karşılık alacağımı tahmin etmek zor. Bu çok farklı etmenlere bağlı olabilir.'' dedi. ''Ben bir tanık ifadesi peşinde değilim. Yalnızca bir ipucuna, bir işarete, izini sürebileceğim bir şeye ihtiyacım var.''
''Yani bu vahşeti yapan kişinin peşine düşeyim istiyorsun, öyle mi?''
''Bir isim, bir yer ya da bir bağlantı.''
''Nasıl sonuç alacağımı bilemiyorum.'' diyen Eric derin bir nefes aldı.
Yuna Eric'in peşinden odaya girdi. Köşedeki bir sandalyeye oturdu. Ayakkabılarını çıkartıp geriye yaslandı. Eric ışığı kıstı, altına metal bir tabure çekti ve yatağın kenarına oturdu. Dikkatli bir ifadeyle çocuğa dün olup bitenleri öğrenip ona yardım edebilmek için hipnotize etmek istediğini açıkladı. "Yosef, ben hep burada yanında olacağım," dedi Eric yumuşak bir sesle. "Kesinlikle korkacak bir şey yok. Kendini tamamen güvende hissedebilirsin. Ben senin iyiliğin için buradayım. İstemediğin bir şeyi söylemek zorunda değilsin ve ne zaman istersen hipnoza son verebilirsin." Eric hipnozu ne kadar özlediğini ancak şimdi fark ediyordu. Kalp atışları hızlanmıştı. Heyecanını dizginlemesi gerekiyordu. Hiçbir şeyi aceleye getirmemeliydi. Sükunetle dolmalı, derin bir huzura dalmalı, sürecin gerektirdiği yumuşak temponun tadına varmalıydı. Joseph'in algılarının ne kadar açık olduğunu hemen fark etti. Yaralı yüzü ağırlaşmış, hatları belirginleşmiş, dudakları sarkmıştı. Çocuk sanki Eric'in verdiği güvene sezgisel olarak tutunmuştu. Eric endüksiyona başladığında hipnoz pratiğine hiç ara vermemiş gibiydi. Sesi yakın, berrak ve sakindi. Dudaklarından rahatça dökülen kelimeler açık ve anlaşılırdı. Sıcak, uyutucu ve teslim alıcı bir tonu vardı. "Joseph, eğer istersen bir yaz gününü düşün," dedi Eric. "Her şey muhteşem, huzurlu. Beşik gibi sallanan küçük ahşap bir kayığın içine uzanmışsın. Suyun çırpıntılarını dinliyor, mavi gökyüzünde hareket eden küçük bir bulutu izliyorsun." Oğlan o kadar iyi karşılık verdi ki Eric, acaba biraz yavaşlasam mı diye düşündü. Kişinin ağır şeyler yaşamış olması, hipnoz sırasında duyarlılığını arttırabilir, iç gerginliği geri viteste bir motor gibi çalışabilir. Frene aniden basılır ve devir hızla sıfırlanır. "Geriye doğru sayacağım şimdi. Duyduğun her rakamda biraz daha gevşeyeceksin. Büyük bir sükunetle sarbalanacak, etrafındaki her şeyin ne kadar güzel olduğunu hissedeceksin. Ayak parmakların, ayak bileğin ve paldırların gevşesin. Canımı sıkan hiçbir şey yok. Her şey çok huzur verici. Yapman gereken tek şey benim sesimi dinlemek. Şimdi daha çok gevşiyorsun, daha ağır hissediyorsun kendini. Dizlerin, bacakların, kasıkların rahatlıyor. Aşağı doğru battığını hisset, yumuşak, tatlı. Her şey sakin, hareketsiz ve huzurlu." Eric bir elini Joseph'in omzuna koyup bakışlarını karnına dikti. Her nefes alışında geriye doğru saydı. Bir yandan düşsel bir hafiflik duygusuna bulanırken, diğer yandan fiziki bir güçle doluyordu Eric. Geriye doğru sayarken çocukla birlikte kendisi de apaydınlık, bol oksijenli bir suyun derinliklerine doğru batıyordu. Gülümseyerek devasa bir kayalığın yanından geçti. Bir yarık, sonsuz bir derinliğe uzanıyordu. Parıltılı kabarcıklar vardı. Mutluluk duygusuyla sarınıp sarmalanan bedeni bütün ağırlığını kaybetmiş, pürtüklü kayalar boyunca bir tüy gibi dönerek aşağı iniyordu. Oğlan hipnotik rahatlığın açık işaretlerini vermeye başlamıştı. Yanaklarına ve dudaklarının kenarlarına geniş bir rahatlık yerleşmişti. Eric hipnoz sırasında hastaların yüzünün genişlediğini, sanki düzleştiğini düşünürdü hep. Daha az çekici ama daha kırılgan ve bütünüyle sahici. "Şimdi derin bir gevşeme içindesin," dedi Eric sakince. "Etrafında her şey hoş ama çok hoş." Oğlanın yarı aralık gözleri parladı. "Joseph, dün neler olduğunu hatırlamaya çalış. Sıradan bir pazartesi günü gibi başladı, ancak akşam eve birisi geldi." Oğlan suskundu. "Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın," dedi Eric. Oğlan belli belirsiz başını salladı. "Sen odanda oturuyordun, öyle değil mi? Müzik mi dinliyordun?" Bir karşılık gelmedi. Oğlanın dudakları sanki bir şeyi arar gibiydi. "Sen okuldan döndüğünde annen evdeydi," dedi Eric. Oğlan başıyla onayladı. "Neden biliyor musun? Lisa'nın ateşi olduğu için mi?" Oğlan başını sallayıp diliyle dudaklarını ıslattı. "Okuldan döndüğünde ne yaparsın Joseph?" Oğlan bir şey fısıldadı. "Duyamıyorum," dedi Eric sakince. "Seni duyabileceğim şekilde konuşmanı istiyorum."
Oğlanın dudakları kıpırdadı. Eric öne eğildi.
Ateş gibi. Tıpkı bir ateş diye mırıldandı Joseph. Gözlerimi kırpmaya çalışıyorum diye mırıldandı. Mutfağa gidiyorum ama tuhaf bir şeyler var. Sandalyelerin arasında bir çıtırtı dolaşıyor. Parlak kızıl bir ateş yayılıyor zemine.
Ateş nereden geliyor diye sordu Eric.
Hatırlamıyorum. Daha önce bir şey oldu.
Joseph tekrar sustu. Biraz öncesine git, mutfaktaki ateşten öncesine dedi Eric.
Orada bir şey var dedi oğlan. Birinin kapıya vurduğunu duyuyorum.
Dış kapıya mı?
Bilmiyorum.
Oğlanın yüzü birden gerildi, kaygıyla inledi ve alt dişlerini tuhaf bir şekilde öne çıkardı.
Korkacak bir şey yok dedi Eric. Korkacak bir şey yok Joseph.
Burada güvendesin, sakinsin. Hiçbir endişe duymuyorsun. Sadece olanları izliyorsun, sen orada değilsin. Güvenli bir uzaklıktan izliyorsun, hiçbir tehlike yok.
Ayak.
Ne dedin?
Birisi kapıya vuruyor dedi oğlan. Açıyorum ama kimse yok. Hiç kimsemiyorum. Ama hala kapıya vuruluyor. Birisinin benimle dalga geçtiğini düşünüyorum.
Oğlanın soluk alışverişi hızlanmıştı. Karnı sarsılarak inip kalkıyordu.
Ne oluyor diye sordu Eric.
Mutfağa gidip bir sandviç alıyorum.
Sandviç mi yiyorsun? Ama yine kapıya vuruluyor. Sesler Lisa'nın odasından geliyor. Kapı biraz aralık. Lambasının açık olduğunu görüyorum. Kapıyı bıçağın ucuyla itip içeri bakıyorum. Lisa yatağında. Gözlüklerini takmış ama gözleri kapalı. Hızlı soluyor. Yüzü bembeyaz. Kolları ve bacakları kas kaşını geri atıyor. Tekmeler savuruyor. Gittikçe daha hızlanıyor tekmeleri.
Durmasını söylüyorum ama dinlemiyor. Ona bağırıyorum. Ama bıçak çoktan saplanmaya başladı.
Annem koşarak odaya gelip beni çekiyor. Ben etrafımda dönüyorum. Bıçak ileri atılıyor. Benden akıp gidiyor. Yeni bıçaklar alıyorum. Durmaktan korkuyorum. Durmamalıyım. Annem mutfakta kıpkırmızı. Bıçakları her yere saplamalıyım. Kendime, mobilyalara, duvarlara saplıyorum. Vuruyorum, kesiyorum. Sonra birden yorulup yere uzanıyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Bedenimin içinde bir acı var. Susadım ama hareket edemiyorum.
Eric oğlanla birlikte olduğunu hissedebiliyordu. Aydınlık suyun derinliklerinde, bacakları usulca hareket ediyor, bakışları kaya duvarda gittikçe daha aşağılara iniyor. Suyun dibi görünmüyor, yalnızca koyulaşıyor. Önce gri, mavi ve sonunda siyaha dönüyordu.
Daha önce de Eric, sesinin nasıl titrediğini duyuyordu. Daha önce babanı gördün mü?
Evet, futbol sahasında diye karşılık verdi Joseph. Sustu, tereddüt eder gibiydi. Uykulu gözlerle önüne bakıyordu. Eric oğlanın nabzının yükseldiğini ve aynı zamanda tansiyonunun düştüğünü fark etti.
Şimdi daha dibe inmeni istiyorum dedi Eric yumuşakça. Suya batıyorsun. Kendini daha rahat ve iyi hissediyorsun ve...
Ya annem diye sordu oğlan acıklı bir sesle. Joseph anlat. Ablan Evelyn'i de gördün mü diye riskli bir adım attı Eric. Oğlanın yüzüne dikkatle baktı. Eğer yanlış adım atıyorduysa hipnozda bir kırılmaya yol açabilirdi. Ama bu keskin adımı atması gerekiyordu. Çocuğun durumu tekrar ağırlaşabilir. Bunu sormaya vakit bulamayabilirdi.
Evelyn'i gördüğünde ne oldu diye sordu Eric.
Oraya hiç gitmemeliydim.
Dün müydü? Kulübede saklanıyordu diye fısıldadı oğlan gülümseyerek.
Ne kulübesi?
Sonya teyzenin dedi yorgun bir sesle.
Kulübede neler oluyor?
Orada öylece dikiliyorum. Evelyn beni gördüğüne sevinmiyor. Ne düşündüğünü biliyorum diye mırıldandı oğlan. Onun gözünde köpek gibiyim, hiçbir değerim yok.
Joseph'in gözlerinden yaşlar akmaya, dudakları titremeye başladı.
Sana bunları Evelyn mi söylüyor?
İstemiyorum, ihtiyacım yok, istemiyorum diye inledi Joseph.
Neyi istemiyorsun?
Göz kapakları seyirmeye başladı. Neler oluyor Joseph?
Isırmam gerektiğini söylüyor. Ödülümü almak için ısırmalıymışım.
Kimi? Kimi ısırman gerekiyor?
Kulübede bir fotoğraf var. Çerçevesi yalancı altın mantarına benziyor. Babam, annem ve Lisa ama...
Vücudu birden kasıldı, bacakları hızla hareket etmeye başladı. Hipnozun derinliklerinden çıkmaya başlamıştı. Eric dikkatle müdahale etti, çocuğu sakinleştirdi ve çıkışını yavaşlattı. O güne dair anıların ve hipnozun anılarının kapısını özenle kapattı. Çocuğu dikkatli bir şekilde uyandırırken hiçbir kapı açık kalmamalıydı. Eric odadan çıkarken oğlanın yüzünde bir gülümseme vardı. Komiser Yuna oturduğu köşedeki sandalyeden kalkıp odadan çıktı. Kahve makinesine doğru Eric'in peşine takıldı. Eric'in üzerine bir keder çöktü, telafi edilemez bir hata yaptığı duygusuna kapıldı. Çok etkilendim diyen Yuna cep telefonunu çıkardı. Telefon açmadan önce bir şeyi vurgulamak istiyorum dedi Eric. Hipnoz altında hasta daima doğruyu söyler ama kendisinin doğru olarak algıladıklarını, yani kendi özel anılarından hareket eder ve...
Anlıyorum diye sözünü kesti Yuna.
Şizofreniden muzdarip insanları da hipnotize ettim diye devam etti Eric. Gerçek hayatlarında olduğu gibi hipnoz altında da gerçeklikten koptular.
Ne demek istiyorsun?
Joseph ablası hakkında konuştu.
Evet, ablası onun bir köpek gibi ısırmasını istemiş dedi Yuna.
Bir numarayı tuşlayıp telefonu kulağına götürdü. Ablasının böyle söylediğinden emin değilim diye açıkladı Eric.
Ama söylemiş de olabilir diyen Yuna eliyle Eric'in susmasını işaret etti. Anya, küçük meleğim.
Telefonun öbür ucundan yumuşak bir ses duyuldu. Benim için bir şeyi kontrol edebilir misin?
Evet öyle.
Joseph Ek'in Sonya adında bir teyzesi var. Bu kadının bir yerlerde bir evi ya da yazlığı var. Evet, harikasın. Yuna Eric'e döndü. Affedersin, sanırım söyleyeceklerim bitmemişti. Aile üyelerini Joseph'in öldürdüğünü kesin bir dille söyleyemeyiz diyecektim.
Peki kendi kendini yaralaması mümkün mü? Kendi kendisini böyle doğramış olabilir mi senin kanaatinle?
Pratik açıdan zor ama teorik açıdan mümkün dedi Eric.
O zaman sanırım katilimiz içeride yatıyor dedi Yuna.
Bence de. Hastaneden kaçabilecek durumda mı?
Hayır dedi Eric şaşkın bir gülümsemeyle.
Yuna koridorda çıkışa doğru yürümeye başladı. Teyzesinin evine mi gideceksin diye sordu Eric.
Evet.
Ben de gelebilir miyim dedi Eric. Ablası yaralanmış veya şokta olabilir.
6. ayrımın sonu. Sayfa 81.